Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 2. Kaset 2. Yüz, Sayfa 90. Öyleyse kabartma yazı makinemi kullanarak okunacak kitapların kopyalarını hazırlamak bana düşüyordu. Öncelik sırasına göre ders kitaplarını kabartma yazıya çevirmeye giriştim. Ailemden biri veya bir arkadaşım, hatta kimi zaman tanıdık bir ilkokul öğrencisi kitabı bana okuyor, ben de yerine göre ya tam tamına ya da kısaltarak okunanları kabartma yazıya geçiriyordum. Tarih ve coğrafya kitaplarını kabartmaya çevirirken bana zaman ve emek tasarrufu sağlayacak bir fikir geldi aklıma. Ortaokulda okunan tarih ve coğrafya konuları, lisenin tarih ve coğrafya kitaplarında da biraz daha ayrıntılı olarak yer almıştı. Şu halde ortaokulun tarih ve coğrafya kitaplarını kabartmaya çevirmeye ve ilkin yalnızca ortaokul tarih ve coğrafya sınavlarına hazırlanmaya hiç de gerek yoktu. Lisenin tarih ve coğrafya kitaplarını çevirir ve bu derslere lise düzeyinde hazırlanırsam hem ortaokul hem de lise sınavlarını hazırlanmış olurdum. Dilimizdeki deyimle buna bir taşla iki kuş vurmak derlerdi. Düşündüğüm gibi yaptım ve gerçekten hem zaman hem de emekten tasarruf etmiş oldum. Matematik, geometri, fizik ve kimya konularını öğrenmek için dış yardım almaya, başka deyişle bu konuları öğrenmeme yardım edecek kimselere ihtiyaç vardı. Bu öğretim yardımının büyük bir bölümünü yetenekli ve bilgili arkadaşlarım sağladı. Ortaokul matematiğinin ve fiziğinin birçok konusunu o sırada İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devam eden çok yakın çocukluk arkadaşım Ziya, şimdi uluslararası üne sahip bir bilgin olan Ziya Akçasu öğretti. Ortaokul cebir ve geometrisi için bir matematik öğretmeninden bir ay kadar özel ders aldım. Ayrıca bizim şu ünlü müzik grubumuzun şantörü olan arkadaşım Sermet Aygen de bazı cebir ve geometri konularını öğrenmeme yardımcı oldu. Lise 1 ve lise 2 kimyasını 1947 yazının sıcağına karşı bıkmadan usanmadan bana yardım eden Necmi ağabey, Necibettin Akçasu ile birlikte çalıştık. Lisenin edebiyat kolunda 3. sınıfta okunan organik kimyayı öğrenmeme o sırada İstanbul Tıp Fakültesi'ne devam eden çocukluk arkadaşım Aydın Karabudak yardım etti. Gerek aile üyeleri gerekse arkadaşlarım bazı ders kitaplarını bana okuyarak çalışmalarıma katıldı. Lise matematiğini ve geometrisini ise genç bir matematik öğretmeni Mustafa Yılmaz haftada 2 ders vererek 5 ay gibi kısa bir süre içinde talim terbiye kurulu kararıyla körlerin öğrenmekten muaf tutulduğu birkaç konu dışında lisenin edebiyat kolunda öğrencilerin sorumlu olduğu bütün matematik ve geometri konularını eksiksiz öğretmeyi başardı. Cebir problemlerini çözmekte herhangi bir özel sorunla karşılaşmadım. Kabartma yazı sistemini matematik işaretlerini kullanarak yavaş bir tempo ile de olsa denklemleri kurabiliyor, sonuca ulaşabiliyordum. Geometriye gelince burada çözülmesi gereken sorun geometrik çizimlerdi. Dış ülkelerde bunu sağlayacak türlü araçlar belki vardı ama ben böyle araçlardan yoksundum. İlkin kartona iğne batırarak kartonun arka yüzünde kabarcıklardan oluşan çizgiler meydana getirmeyi ve bu yoldan bazı geometrik çizimler yapmayı denedim. Çok verimli ve elverişli bir yol değildi. Bir rastlantı çizim sorununa daha iyi bir çözüm getirdi. İyi dikiş bilen bir kız arkadaşımı iğne ile kabartma çizgiler çizmeye çalıştığımdan söz ettim. O, biçki dikiş bilgisinden yararlanarak kabartma çizgi çizmek için çok daha pratik ve elverişli bir yol buldu. Biçki biçerken mulaj üzerindeki çizimin onun altına konulan kumaş üzerinde iz bırakmasını sağlamak için rulet denilen basit bir araç kullanırlarmış. Arkadaşım bu aracı bana gösterdi. Ucunda dişli bir çark bulunan tahta bir saptan ibaret basit bir araçtı. Kalınca bir kumaşın üstüne bir karton parçası koydum ve ruleti çizgi çizer gibi kartona bastırarak yürüttüm. Kartonu çevirip parmaklarımla yokladığımda küçük kabarcıklardan oluşan bir kabartma çizgi meydana geldiğini gördüm. İşte yerli bir araçla geometri çizimleri yapmanın yolu bulunmuştu. İki türlü çizgi meydana getirmek için bir çare düşündüm ve buldum. İki rulet aldım. Birinin dişlerini olduğu gibi bıraktım. Ötekinin dişlerini bir dişi kırıp ondan sonra geleni yerinde bıraka bıraka seyrekleştirdim. Böylece iki çeşit çizgi çizme olanağı ortaya çıktı. Çizgilerden biri sık noktacıklardan, öteki daha seyrek dizilmiş noktacıklardan oluşuyordu. Kartonun altına da esnek bir taban oluşturmak amacıyla şambrel, otomobil iç lastiği parçası kullandım. Böylece çizim aracım tamamlanmıştı. O yıllarda Türkiye'de kabartma işaretli cetvel, gönye ve pergel bulunmazdı. Bu nedenle Benim kendi başıma dört başı mamur geometri çizimleri yapmam olanaksızdı. Bununla birlikte kaba çizgileriyle de olsa bazı çizimler yapabiliyordum. Lise geometrisini öğrenirken şöyle bir yöntemden yararlandım. Öğretmenin işleyeceği konularla ilgili çizimleri kabartma çizim aracımı kullanarak önceden hazırlıyor ve konuyu bu çizimler üzerinde öğretiyordu. Bütün teoremleri kanıtlamayı, üçgen çizimi problemlerini çözmeyi de kolaylıkla öğrendim. Yalnız bu kanıtlamaları ve üçgen çizimi problemlerini nasıl çözüleceğini kendim çizim yaparak değil, sözle tarif ederek gerçekleştiriyordum. Bu kadarı da sınavlarda benim sorulan soruların yanıtlarını bildiğimi göstermeye ve matematik ve geometri sınavlarında oldukça iyi düzeyde başarılı olmama yetti. Bana gönüllü yardım eden arkadaşlardan, özel ders veren matematik öğretmenlerinden hiçbiri konuların körlere nasıl öğretileceği konusunda bilgisi olan insanlar değildi. Ama başarılı olmam için benimle işbirliği yapmaya gerçekten istekli ve kararlı olan, ellerinden geleni esirgemeyen insanlardı. Ben başarılı oldukça onlar da seviniyorlardı. Elbette sevineceklerdi. Başarılarda onların da payı vardı. Bir kabartma kitap hazinesinin kapısı açılıyor. Eğitim basamaklarını tırmanmakla uğraştığım dönemde meydana gelen önemli bir olaydan da söz etmeliyim. Kabartma yazılı kitap okuyacak düzeyde İngilizce öğrenmiştim. Ama British Council'in armağan ettiği birkaç kitaptan başka okuyacak kitap yoktu. 1947 yazında Ankara'ya halamı ziyarete gitmiştim. Bu arada şimdiye kadar benimle yakından ilgilenmiş olan British Council'ün Türkiye merkezine gittim. Aydın'da İngilizce kurslarına devam ettiğim sırada tanıştığım başkan Mr. Grant'e bir nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulunmak ve de İngiltere'de öğrenim görmemi sağlayabilecek burs olanakları hakkında bilgi edinmek istedim. Başkan beni çok iyi karşıladı. Bu ziyaretim sırasında Profesör Gatenby ile tanıştırıldım. Profesör Dil Tarih Fakültesi'nde öğretim üyesiymiş. Onunla söyleşirken Türkiye'de okuyacak kabartma kitap bulamadığımdan da söz ettim. Londra'da bulunan Royal National Library for the Blind adını taşıyan zengin bir kütüphane bulunduğunu, isteyen körlere buradan ödünç kitap gönderildiğini söyledi. İstersen bu kütüphaneye üye olmamı sağlayabilirmiş. Çok memnun olurum dedim. Nereden buldu bilemem, hemen bu kütüphanenin üyelik kartını getirdi. Benim için dolduruverdi, imzaladım. Kendisi de beni üyeliğe tavsiye eden kişi olarak kartı imzaladı ve o kütüphaneye gönderilmek üzere alıkoydu. Bir süre sonra Royal National Library for the Blind'dan okumak isteyeceğim kitapları seçmem için birkaç katalog gönderildi. Seçim listemi hazırlayıp postaladım. Bu listeden o sırada ellerinde bulunan kitabı yolluyorlar, onu okuduktan sonra geri gönderince bir başka kitap geliyordu. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kabartma kitap hazinesinin kapısı açılmıştı. Hemen belirteyim ki o tarihten bugüne geçen 54 yıl boyunca bu kapı hep açık kaldı. Ekonomi, sosyoloji, tarih, psikoloji, parapsikoloji, felsefe, politika, hukuk, edebiyat dallarında birçok ünlü yazarın yapıtlarını okuma fırsatı buldum. Londra'daki Royal National Library for the Blind'ın ödünç kitap servisi sayesinde okuduğum kitaplar arasında Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ve Yerdemir Gökbakır romanlarının İngilizce çevirileri bile vardı. Bu yazarımızın yapıtlarını İngilizce olarak ve de yabancı bir ülkenin kütüphanesinden sağlayarak okurken içim burkulmadı diyemem. Acaba bir gün gelecek yurdumuzda Türkçe kabartma kitapları ödünç alabileceğimiz bir kütüphaneye kavuşacak mıydık? Körler için hazırlanan kabartma kitaplar Avrupa ülkelerindeki posta kuruluşları tarafından ücretsiz taşınıyordu. PTT'nin posta tarifesinde ise bu kitapların posta ücreti olarak az da olsa bir ücret belirlenmişti. İlk olarak bana ödünç gönderilen 5 cilt kitabı geri göndermek için Ankara'da Ulus'ta bulunan PTT şubesine gittim. Özel torbalar içinde bulunan bu kitapları memura teslim ettim. Özel tarifeyi bildiğini sanarak herhangi bir uyarıda bulunmamıştım. Memur kitapları tarttıktan sonra ödenecek posta ücretini bildirdi. 70 lira ödemem isteniyordu. O günkü fiyatlarla 70 liraya 28 kilo et alınabilirdi. Bir yanlışlık yapıldığını, kabartma kitaplar için özel tarife bulunduğunu söyleyince memur ücret tarifesini gözden geçirmeye başladı. Buldum, kilo başına 2 kuruş posta ücreti ödenecekmiş dedi. Posta ücretinin bu denli az oluşuna biraz şaşmış gibiydi. Kitap paketlerini yeniden tarttı. Kitapların ağırlığı 12 kilo. Buna göre 24 kuruş posta ücreti ödenecek dedi ve devam ederek kendi görüşünü açıkladı. Tartmakla uğraştığımıza değmez. Hiç ücret alınmasa daha iyi. Tabii o zamandan beri bu özel posta ücreti de öteki posta ücretleri gibi artırılıyorsa da normal posta ücretlerine oranla düşük. Yine de tüm uygar ülkelerin kabul ettiği ücretsiz taşıma ilkesi henüz PTT tarafından benimsenmiş değil. Benim okuyup geri göndermekte olduğum kitaplardan posta ücreti alındığı Londra'daki kütüphanenin görevlilerinin dikkatini çekmiş. Birkaç ay önce bana kütüphane müdürünün gönderdiği bir yazıda kabartma kitapların ücretsiz taşındığını belirtilerek benim kendilerine geri yolladığım kitaplar için neden posta ücreti ödediğim soruluyordu. Gerçekten de ücretsiz taşıma ilkesinin Türkiye tarafından da benimsenmesinin zamanı geldi de geçiyor. Avrupa Birliği'ne katılma hazırlıkları yapanların bunu da unutmayacaklarını umarım. 4. Bölüm. Hukuk Fakültesinde 4 yıl. 1948-1952. Meslek seçiminin eşiğinde. 1948 yılı Temmuz'unda üniversiteye girebilmek için gereken diplomaları elde etmiş bulunuyordum. Lise sınavlarına girerken bir yandan da meslek seçimi konusunu irdelemekteydim. Görünürde yurt dışında yüksek öğrenim yapma olanağı yoktu. Öyle bir meslek seçmeliydim ki hem bu mesleği elde etmek için yapacağım öğrenim hem de mesleğin kendisi hiç görmeyen bir kimsenin o günkü koşullar altında çözmesi olanaksız sorunlar çıkarmamalıydım. Bundan başka seçeceğim mesleği herhangi bir işverene veya devlete bağlanmadan da icra edebilmeliydim. Çünkü işverenlerin ve devletin körlere bakışı henüz onların özel sektörde veya kamu sektöründe iş bulmalarına elverişli değildi. Özel sektörde herhangi bir körün iş bulabildiğini duymamıştım. Kamu sektörüne gelince Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nde kadrolu çalışan iki kör vardı. Her ikisi de orayı bitirdikten sonra öğretmen yardımcısı olarak alıkonulmuşlardı. Bir de ABD'de özürlülerin eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olmasına ve o sırada ülkemizde bu dalda yetişmiş başka biri bulunmamasına karşın işe girmesine çıkarılan engelleri ancak eski öğretmeni ve o zamanki Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in desteğiyle aşarak Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenliğe atanmış ve başarıyla çalışan Sayın Mithat Enç vardı. Hepsi bu kadar. Bir de şunu göz önünde tutmak gerekirdi. Seçeceğim meslek ve onu elde etmek için göreceğim eğitim benim yeteneklerime, eğilimlerime ters düşmemeliydi. Öyle bir meslek seçmeliydim ki bana körlerin kalkınmasına etkili olarak hizmet olanağı da versindi. Daha önce kendisinden söz ettiğim Necmi Ağabey, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, avukatlık stajı yapmaktaydı. Hukuk öğrenimi ve avukatlık mesleği hakkında ondan yeterince bilgi edinmiştim. Bu bilgilerin de etkisiyle hukuk fakültesine devam etmeme ve başarılı olmama herhangi bir engel çıkmayacağına, avukatlık mesleğinin körler tarafından icra edilebilecek bir meslek olduğuna inanmıştım. Liseyi bitirdiğimde bütün bu etkenleri dikkate alarak hukuk fakültesine gitmeye karar vermiş bulunuyordum. Bu kararımı yerine getirmeye o denli hevesliydim ki daha hukuk fakültesine yazılmadan hazırlığa başladım. Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nu tam olarak kabartma yazıya çevirdim. Bir de ünlü anayasa profesörü Ali Fuat Başgil'in Anayasa Hukuku adlı ders kitabını okuttum. Bu okuduğum ilk hukuk kitabıydı ve beni çok etkiledi. Hukuk fakültesine kaydolmak için özel bir giriş sınavı yapılmıyordu. Önce lise edebiyat kolundan pek iyi dereceyle mezun olanlar, sonra fen kolundan pek iyi dereceyle mezun olanlar fakülteye alınıyordu. Yer kalırsa edebiyat kolundan iyi dereceyle mezun olanlar ve fen kolundan iyi derecede mezun olanlar kayıt için başvurabiliyorlardı. Ben lisenin edebiyat kolundan pek iyi dereceyle mezun olduğuma göre hukuk fakültesine kaydedilmeme hiçbir engel bulunmuyordu. Ancak o zamanlar iki hukuk fakültesi vardı. Biri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öteki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Benim gönlümde İstanbul Hukuk Fakültesi yatıyordu. Çünkü o fakültedeki eğitim hakkında Necmi Ağabey'den epeyce bilgi edinmiştim. Bakın şu yurt müdürünün yaptığını. İstanbul'da Hukuk Fakültesinin yakınındaki devlet yurdunda kalmayı tasarlamıştım. Yer ayırtmak için İstanbul'a giden babam yurt müdüründen ne yanıt almış dersiniz? Müdür bey yurdun birkaç katlı olduğunu, benim merdivenlerden düşebileceğimi, bunun sorumluluğunu alamayacağını ileri sürerek beni yurda kabul etmeyi reddetmiş. Körler hakkında toplumumuzda yaygın olan görüşün ve körler hakkındaki sözüm ona bilgilerin nedeni yanlışlarla dolu olduğunu göstermeye bu yanıt yeterdi. O yurt müdürü körlerin kapasitelerini bilmeyenlerin onların sorunlarına kendi yetkileri çerçevesinde çözüm getirmekten kaçarak kolayı kendilerinden isteneni reddetmekte bulanların sonuncusu olmayacaktı. Gelecek yıllarda benim yeni atılımlar yapmama, başka körlere de yarayacak kapıları açmama engel olmaya kalkacak nice makam sahipleri karşıma dikilecekti. Yeni atılımlar için yaptığım girişimlere olumlu gözle bakan, onları gerçekleştirmeme yardımcı olmaya çalışan bakanların ve kavrayışı yetkililerin desteğiyle bu tür olumsuz insanların engellemelerinden nasıl kurtulduğumu yeri geldikçe anlatacağım. Kayıt zamanı yaklaşıyordu. İstanbul'daki yurt müdürünün kararını değiştirmekle uğraşmaya vakit yoktu. Bereket versin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek seçeneğim de değildi. Halam Ankara'daydı, onun yanında kalıp Ankara hukuka devam edebilirdim. Halam da eniştem de eşi az bulunur iyi insanlardandı. Cebeci de fakülteye çok uzak olmayan bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Benimle yaşıt bir kızları, bir de benden 3 yaş küçük oğulları vardı. Küçük yaştan beri arada bir ya onlar Aydın'a gelirler ya da ben Ankara'ya giderdim. Birbirimizi kardeş gibi sever ve arardık. Benim körlüğüme çok iyi uyum sağlamışlardı. Bu koşullar altında halamın evi uzun süre kalabileceğim en uygun yerdi. Eniştem de halam da benim onların yanında kalmamı memnunlukla kabul ettiler. Barınma sorunum böylece en iyi biçimde çözümlenmiş oldu. Kavuşmaya doğru bir ayrılış. 1948 yılı Ekim'inin ortalarında hukuk fakültesine kaydımı yaptırarak gören öğrencilerle bir arada hukuk eğitimine başlamak için istasyonda beni Ankara'ya götürecek treni beklerken duyduğum tatlı ve biraz da buruk heyecanı unutmak ne mümkün. Sanki okula yeni başlayan bir çocuğun karmaşık duyguları içindeydim. Öyle ya, yepyeni bir eğitim ve çalışma ortamına, normal okul yaşamına kavuşmaya doğru yola çıkarken alıştığım ve sevgiyle bağlandığım birçok kimseyi, birçok şeyi geride bırakıyordum. Kavuşmaya doğru bir ayrılış günüydü bu. Kalabalıkça bir grup beni uğurlamaya gelmişti. Ailem, bazı tanıdıklar ve Aydın Ortaokulu'nun çalışkan müzik öğretmeni İhsan Ünal ile ders dışı müzik çalışmalarına katılan bir grup öğrenci uğurlayanlar arasındaydım. Doğrusu okulda bulunmaları gereken bu saatte müzik öğretmeni ile öğrencilerinin beni uğurlamaya gelmeleri ve bir çiçek buketi sunmaları heyecanıma heyecan katmıştı. Onlarla ders dışı müzik etkinliklerine birlikte çalışmıştık. Koro konserleri vermiş, müzikli bir oyun bile sahnelemiştik. Benim hiçbir resmi sıfatım yoktu. Besbelli sadece bana besledikleri sevgiyi ve teşekkürlerini ifade etmeye gelmişlerdi. Trenim geldi. Kompartımanıma henüz yerleşmiştim ki hareket memuru düdüğünü çaldı. Trenimiz şöyle bir irkildikten sonra rayların üzerinde kayar gibi yavaş yavaş yol almaya başladı. Kompartımanın penceresinden sarkıp giderek uzaklaşan, güle güle seslerine doğru elimi sallayarak platformda olduklarını bildiğim yaşlı genç dostlarımı selamladım. Yıllar boyu süren çabalarım sonucunda Aydın'daki toplumsal çevremle nasıl olumlu biçimde kaynaşmış olduğumu bir kez daha fark etmiştim. Bu ayrılış dakikaları yaşamımda önemli bir evrenin sonunu noktalarken yeni bir evreyi başlatıyordu. Yıllar boyu körlüğe uyum sağlama yolunda attığım adımlar özgüvenimi öyle güçlendirmişti ki yaşamımın bu yeni evresinde de başarılı olacağımdan en küçük bir kuşku yoktu içimde. Başarılı olmalıydım çünkü bu hem benim için hem de tanıdık, tanımadık, tüm görme özürlülere hizmet edebilmem için gerekliydi. Bir görme özürlünün başarılarının da başarısızlıklarının da genellenerek tüm görme özürlüler hakkındaki görüşleri etkilediğini bildiğim için özel bir sorumluluk duyuyordum. İşte sonunda hukuk fakültesindeyim. Halamı çocukları Mefaret ile Yılmaz beni Ankara garında karşıladılar. Doğruca evlerine gittik. Sevgili halam evin bir odasını bana ayırmak nezaketini göstermişti. Ertesi gün kayıt için istenen belgeleri tamamlamaya giriştim. Bu belgeler arasında verem aşısı yapıldığını gösteren bir rapor bile vardı. Kayıt için gerekli belgeleri tamamlar tamamlamaz hukuk fakültesinin yolunu tuttum. Kayıt işlemleri bir saat içerisinde bitti. Artık Ankara Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olmuştum. Fakülte Kasım başında açılacaktı. İkinci sınıfta bulunan Aydınlı bir arkadaşım beni uyardı. Açılış günü sabahleyin erkenden sınıfa gelip bir yere oturmalıymışım. Gecikirsem oturacak yer bulamazmışım. Dediği gibi yaptım. 1 Kasım günü sabah saat 7.30'da halamın oğlu Yılmaz beni sınıfa bıraktı. Sınıfımız 400 kadar öğrenci olacak büyüklükteydi. Sıralar geriye doğru yükselen diziler halinde dizilmişti. Ön sırada kürsünün tam karşısına rastlayan bir yer seçip oturdum. Çok geçmedi, öğrenciler akın akın gelmeye başladılar. Dersin başlamasını beklerken çevremdeki arkadaşlarla tanıştım. Yanımda Tunceli'li bir genç, onun yanında da Vanlı bir genç oturuyordu. Saat 8.30'da açılış dersiyle eğitim çarkı dönmeye başladı. O gün son dersin bitiminde sınıftan çıkmak üzere yerimden kalktığım sırada Vanlı öğrenci, "Arkadaşım, sen sabahları erken gelmeye zahmet etme. Biz senin yerini boş tutarız," dedi. Sözünü de yerine getirdi. Artık sabahları 8:30'a doğru gidiyordum. Tüm yerler dolmuş olduğu halde benim yerim boş duruyordu. Oysa başka arkadaşların erken gelerek sonradan gelecek arkadaşlarına yer ayırması yüzünden tartışmalar çıktığını duyuyordum. Benim oturacağım yerin boş durması hiçbir tartışmaya yol açmıyordu. Demek ki bütün sınıf arkadaşlarım bana böyle bir kolaylık gösterilmesini benimsemişlerdi. Ön sırada kürsünün tam karşısına düşen yerin benim için boş tutulmasına herkes o kadar alışmıştı ki daha sonraki sınıflarda da birinci sınıftaki yerime denk olan yerde oturmayı sürdürebildim. Fakülte kaldığım eve yürüyerek 15-20 dakikada gidebileceğim kadar yakındı. Birkaç provadan sonra yalnız başıma fakülteye yürüme cesaretini buldum. İlk günlerdeydi. Ana caddenin yayı kaldırımını bastonumla izleyerek fakülteye doğru ilerliyordum. Arkamda bana doğru hızlanarak yaklaşan ayak sesleri işittim. Biri koluma girdi. "Ben sizin sınıf arkadaşınız Vesalet," diyerek kendini tanıttıktan sonra, "biraz ötede caddeyi kazmışlar. İsterseniz birlikte yürüyelim." Teşekkür ettim. Konuşa konuşa fakülteye kadar yürüdük. Herhangi bir çekinme duymadan beni bir tehlikeye karşı korumak için yardım eden bu kız öğrenci, o günden sonra en yakın sınıf arkadaşlarımdan biri oldu. Arkadaşlığımız yeni kız arkadaşlar edinmeme de yaradı. Çok geçmeden erkekli kızla olgun bir arkadaş grubum oluşmuştu. İçlerinden biri benim oturduğum eve yakın oturuyormuş. Fakülteye gidip gelmeme yardımcı olmayı önerdi. Memnunlukla kabul ettim çünkü böylesi daha güvenli olacaktı. Sırası gelmişken söyleyeyim. Çevremden gelen yardım önerilerini makul bir neden olmadıkça geri çevirmeyi uygun bulmuyordum. Çünkü reddedici bir tutumun hem çevremde bulunanlardan bana yardımcı olmak isteyenlerin gerçekten gerekli olduğu zaman da yardım etmekten çekinmelerine, üstelik başka körlere de yardım etmekten kaçınmalarına yol açabilirdi. Nasıl ders çalışacaktım? Hemen çözmem gereken sorun nasıl ders çalışacağımdı. Tabii kabartma yazıyla hazırlanmış ders kitaplarım yoktu. Kitapları birisi bana okuyacak, ben de sonradan bana okunan konuyu tekrar etmeme yetecek genişlikte notlar alacaktım. Böylece her ders için başvurabileceğim ve istediğim zaman kendi kendime çalışmama yarayacak kabartma yazılı kitapları oluşturacaktım. İlki olarak her gün fakülteye giderek dersleri dikkatle dinlemeye ve günün konularını sıcağı sıcağına çalışarak iyice öğrenmeye özen gösterecektim. Haftanın 6 günü her sabah öğleye kadar 4 ders yapılıyordu. Öğlen sonralarımı ve tiyatroya, konsere gitmediğim akşamlarımı ders çalışmaya ayırabilirdim. Ders kitaplarını kime okutacaktım? Bir öğrenci yurdunda kalsaydım belki bol bol okuyacak gönüllü öğrenci arkadaşlarım olurdu. Sınıf arkadaşlarım arasından ders kitaplarını benimle birlikte okuyarak çalışmak isteyen gönüllü okuyucular çıkabilirdi. Ama bir bakıma sınıf arkadaşlarımla ders çalışmak işime gelmiyordu diyebilirdim. Çünkü böyle bir durumda çalışmayı onların temposunda yürütmek zorunda kalacaktım. Bu da benim kendi olanaklarıma ve anlamı durumuma göre çalışma programı yapmamı önleyebilirdi. Şu halde en çıkar yol her gün öğleden sonra oturduğum eve gelerek bana kitap okuyacak ücretli bir yardımcı bulmaktı. Bu yardımcı aynı zamanda benim çalışmaktan yorulduğum zaman biraz yürüyüşe çıkmama da yardım edebilirdi. İşte çalışma düzenimi bu açıkladığım ana çizgilere göre planladım. Öğretim yılının birinci yarısında birkaç yardımcı değiştirmek zorunda kaldım. Sonra ortaokulun ikinci sınıfında bulunan 12 yaşlarında biri başvurdu. Okuttum, olağanüstü düzgün okuyordu. Anlaştık. Haftanın 6 günü 14-18 arasında bana yardım edecekti. Uzun süre bu küçük delikanlı özel sekreterim olarak çalıştı. Yaşının küçük olmasına karşın görevini titizlikle yerine getirdi. Öyle ki saat 14 oldu muydu kapının zilini çalıyordu. Hiçbir gün onda sıkıntı belirtisi sezmedim. 1,5 saat çalıştıktan sonra 1 saat yürüyüşe çıkıyorduk. Bu ikimiz için de bir dinlenme arası oluyordu. Yürüyüşten dönüşte yine 1,5 saat çalışıyorduk. Ortaokulu bitirerek erkek sanat okuluna başlayınca yanımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu kadar küçük yaşlı bir çocuğun benimle ciddi bir çalışmayı böylesine düzenli olarak yürütmesini çok kimse beklemezdi. Nasıl oldu bilmem ama ben buluştuğumuz ilk gün başarıyla çalışacağını sezdim ve duraksamadan onunla anlaştım. Bu deneyim daha sonra çalışma yaşamım sırasında sekreter seçerken işe alacağım kişinin belli bir yaşta ve öğrenim düzeyinde olmasından daha çok işin özelliğinin gerektirdiği niteliklere sahip bulunmasına önem vermeyi bana öğretti. O ayrılınca yerine başka ücretli gençler buldum. Halamın kızı Mefaret de başka bir engel olmadıkça hemen hemen her akşam bir süre bana kitap okuyarak çalışmalarıma paha biçilmez bir destek sağlıyordu. Gündüzleri çalıştığı halde Hukuka devam ettiğim 4 yıl boyunca bana sağladığı bu destek gerçek bir özveriydi. Sınav döneminde dersler kesildiği için sabahları kitap okuyacak ikinci bir ücretli yardımcı kullandığımda oluyordu. İşte ders çalışma düzenim böyleydi. Bu düzen sayesinde sınav dönemi geldiğinde tüm derslere oldukça hazırlanmış durumda bulunuyor, uykusuz geceler geçirerek sınav hazırlığı yapmak zorunda kalmıyordum. Sınav dönemindeki çalışmalarım sadece yıl boyunca öğrendiklerimi tazelemekten ibaretti. Çalışma ilkelerimden biri de her bir dersin kapsamına giren konuları eksiksiz öğrenmekti. Elimden geldiği kadar bu hedefe ulaşmaya çalıştım. Şu konu daha önemli, bu konu önemsiz, sorular şuradan gelir, buradan gelmez gibi birçok öğrencide görülen düşüncelerden uzak durdum. Böyle disiplinli bir çalışma düzeni tutturmamın birden çok nedeni vardı. Bilgi edinmeye düşkündüm. Ders çalışmak bu düşkünlüğümü doyuran bir etkinlik olarak bana tat veriyordu. Bundan başka madem ki hukuk öğrenimine yıllarımı verecektim, bunu yapabileceğim en iyi düzeyde yapmalıydım. Bir de benden sonra fakülteye gelecek görme özürlü öğrencileri yüreklendirecek önce örneklerden biri olmalıydım. Üstelik ben başarısızlığa uğrarsam, fakültedeki öğretim görevlileri benim bireysel başarısızlığımı genelleyerek görme özürlülerin hukuk öğrenimini başaramayacakları görüşüne de kapılabilirlerdi. Tüm bu çeşitli nedenlerin etkisi altında başarılı olmak için tüm gücümle çalıştım. Aldığım sonuçları gelecek paragraflarda aktaracağım. Prestij kazandıran bir olay. Birinci sınıftayken fakülte çevresinde prestijimi artırmaya yarayan bir olayı anlatayım. Yönetim kurulu sınıfımızda bir münazara yapılmasını kararlaştırmış. Anayasa profesörü Doktor Bülent Esen, istekliler arasından seçtiği öğrencilerle iki ekip oluşturdu. Ekiplerden birinin üyeleri arasında ben de vardım. Ekip arkadaşlarım benim ekibin başkanı olmamı uygun gördüler. Münazara konusu belli değildi. Günü geldiğinde kürsünün bulunduğu platformda yerlerimizi aldık. Profesörler odasında münazara konusunu saptamak üzere toplanan jürinin sınıfımıza gelip konuyu açıklamasını beklemeye başladık. Çok geçmedi jüri üyeleri içeri girdiler. Aralarında Siyasal Bilgiler Fakültesinden profesörler de vardı. Münazara konusu açıklandı. Avrupa Birliği kurulabilir mi, kurulamaz mı? Bir ekip kurulabilir tezini, öteki ekip de kurulamaz tezini savunacaktı. Ekiplerin hangi tezi savunacakları kura çekilerek belirlendi. Kurulabilir tezini savunmak bizim ekibe düştü. Ben bu tezi savunmanın bize düşmesinden özellikle memnun olmuştum. Çünkü bir gün Avrupa Birliği'nin kurulacağına inanıyordum. Ekiplere 15 dakikalık düşünme ve hazırlanma süresi verildi. Aramızda çok yavaş sesle konuşarak izleyeceğimiz savunma stratejisini saptadık. Tartışma başladı. Karşılıklı olarak her ekip üyesine söz verildi. Sınıfı dolduran öğrenciler zaman zaman konuşmacıların bazı sözlerini alkışlıyorlardı. Tartışmalar bitince jüri karara varmak üzere profesörler odasına çekildi. Heyecanla bekliyorduk. Çok geçmeden sonuç açıklandı. Başkanı olduğum ekip münazarayı kazanmıştı. Bu başarıyı sınıf arkadaşlarım unutmadılar ve son sınıfta yapılacak münazarada beni yine ekiplerden birine üye olarak seçtiler. Üyeler de yine beni başkan yaptılar. Bu seferki münazara konusu parlamenter sistem mi yoksa başkanlık sistemi mi üstündür sorusunun yanıtlarıydı. Şansım vardı. Bizim ekibe benim oldukça incelemiş bulunduğum tezi, başkanlık sistemi üstündür tezini savunma görevi düştü. Münazarayı yine ekibimiz kazandı. Hocalarımla ilgili birkaç anı. Fakülteye kaydımı yaptırmak üzere fakülte sekreterinin odasına girdiğimde orada bulunan biri "Hiç görmüyor musun?" diye sordu. Evet yanıtını alınca "Derslerle nasıl baş edeceksin? Bizim ders kitapları kalın kalın kitaplardır." diyerek fakültede başarılı olacağım konusunda kuşkusunu açığa vurmaktan kendini alamadı. Ne diyebilirdim ki? "Nasıl başa çıktığımı görürsünüz." demekle yetindim. Sekreterin odasından çıkınca rastladığım bir hademeye içeride sekreterin yanında bulunan beyin kim olduğunu sordum. Ceza muhakemeleri usulü kürsüsünün başkanı Profesör Baha Kantar'mış. Fakültemizin öğrencileri onun sınavlarda terletmekle ünlü olduğunu söylüyorlardı. Soruların yanıtlarını tam istermiş. Örneğin Cumhuriyet Savcısının görevlerini say derse tüm görevleri eksiksiz sıralayamayan öğrenci o soruya yanıt verememiş sayarmış. Yıllar çabucak geçti. Üçüncü sınıfın yıl sonu sınavlarından biri olan ceza muhakemeleri usulü sınavında kendimi Sayın Profesör Baha Kantar'ın karşısında buldum. Birkaç soru sordu, hepsini tam yanıtladım. Bir soru daha sordu. Tutuklama sebeplerini say bakalım. Başladım tutuklama sebeplerini saymaya. Ben saydıkça 1, 2, 3 diyerek şaklatı şaklatı elindeki tespihi çektiğini işitiyordum. 10 tutuklama nedenini saymam gerekiyordu. 9.'yu da söyledim, 9 dedi ve tesbih tanesinin şaklayışını işittim. 10. tutuklama nedeni bir türlü aklıma gelmiyordu. Kurnazlık yaparak daha önce saydığım tutuklama nedenlerinden birini yeniden söyledim. O başka bir şey demeden sadece yine 9 demekle yetindi. Böylece benim öğrenci kurnazlığımı yutmadığını kibarca ifade etmişti. Liste asıldığında 9 aldığımı gördüm. Öğrencilerin söyledikleri doğruymuş. Tutuklama nedenlerinden birini eksik söylediğim için o soruyu yanıtlanmamış saymış ve bir notumu kırmış. Ne zaman bu olayı anımsayacak olsam gülümsemekten kendimi alıkoyamam. Fakülte sekreterinin odasında geçen yadırgama olayından sonra 4 yıl boyunca öğretim üyelerinden hiçbiri benim körlüğümü yadırgayan bir davranışta bulunmadı. Derslere düzgün devam eden sorular soruşundan anlatılanlarla ilgilendiği belli olan, kısaca öğrenme çabası içinde bulunan bir öğrenci olduğumu az zamanda fark etmişlerdi. Bini aşkın öğrenci içinde körlüğüm dolayısıyla değil de öğrenme çabalarım dolayısıyla fark edilmiş olmaktan özel bir kıvanç duyuyordum. Bu fark edilişi ve öğretim üyelerinin sıkı çalışan bir öğrenci olarak bana ne kadar güvendiklerini göstermek amacıyla bazı hocalarımla ilgili birkaç anıyı bu kitaba aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Koshaker, 1. sınıfta Roma hukuku hocamızdı. Avusturyalıydı. Uluslararası üne sahip bir bilim adamı olan Sayın Koshaker'ın öğrencisi olmak bizler için büyük bir şans ve şerefti. Ülkemize yeni gelmişti, ders verici ilk sınıf bizdik. Dersleri asistanı Kudret Ayiter Türkçe'ye çeviriyordu. Sayın Profesör Roma hukukunun ve ondan da önceki Orta Doğu hukuklarının kurallarına dayanarak evlenme sözleşmesinin kökeninin satış sözleşmesi olduğu tezini savunuyordu. Yurdumuza yerleşmiş evlenmeyle ilgili bir takım geleneklerin bir alışverişe benzediği, hukuk diliyle bir satış sözleşmesini andırdığı benim de dikkatimi çekiyordu. Bu halk geleneklerinin kendi tezini destekleyecek örnekler olarak profesörün ilgisini çekeceğini düşündüm. İngilizce biliyordu. Onunla çevirmene gerek kalmadan konuşabilirdim. Bir ders çıkışında yanına gidip kendimi tanıttım. Türkiye'de onun tezini destekleyen halk gelenekleri bulunduğundan söz ettim. İsterse Şubat tatili sırasında bu konuda bir rapor hazırlayıp sunmayı önerdim. Bundan memnunluk duyacağını ifade etti. Böylece onunla özel bir ilişkimiz başlamış oldu. Şubat tatili sırasında evlenme prosedürü ile ilgili halk geleneklerimiz üstüne İngilizce bir rapor hazırladım ve Mart ayında öğretim yılının ikinci yarısı başlar başlamaz Sayın Koshaker'a sundum. Bu raporda yer alan bilgiler onun bilgi denizine katılan bir damlaydı ama o bunu hiç de küçümsemedi. Övgü ve teşekkürle karşıladı. Yıl sonunda Roma hukuku sınavına girdiğimde sorularını doğrudan doğruya İngilizce sordu. Yanıtlarını da dilim döndüğü kadar İngilizce verdim. Not listesi asıldığında 9 aldığım bir ders dışında aralarında Roma hukuku da bulunan bütün derslerden 10 almış olduğumu gördüm. Ama Koshaker'dan aldığım 10 ünlü bir bilim adamının verdiği bir 10 idi. Bundan özel olarak övünç duyduğumu saklayamam. 2. sınıfta Roma hukuku yoktu ama ben Profesör Doktor Koshaker'ın yönetimindeki bir Roma hukuku kolegyumuna katılıyordum. Fırsat düştükçe özel olarak da onunla konuştuğum oluyordu. Hiç unutmam bir gün ona, mümkün olsaydı akademik kariyere girerdim dediğimde, hiç duraksamadan, ne yazık ki ben bu yılın sonunda Türkiye'den ayrılacağım. Burada kalsaydım kuşkusuz seni asistanım olarak alırdım demez mi? Bu sözü gönül almak için söylemediğinden eminim. Bana nasıl bir değer verdiğini gösteren şu birkaç anımı anlatırsam, onun bu sözü gönlümü almak için söylemediğinden siz de emin olacaksınız. Türkiye'den ayrılmak üzereyken, beni iki kız öğrenciyle birlikte kaldığı otelde 5 çayına çağırdı. Eşiyle tanıştırdı. Doğrusunu isterseniz böyle bir yakınlığı hocalarımızın hiçbirinden görmemiştik. Sınav döneminin sonunda Avusturya'ya döndü. Orada bir gölün kıyısındaki yazlığında dinlendikten sonra başka bir üniversiteye giderek çalışmalarını sürdürecekti. Bize verdiği derslerin metni tekstil makinesiyle çoğaltılıp dağıtılıyordu. Fakat o yurdumuzdan ayrıldığı sırada henüz kitap halinde yayınlanmamıştı. Ben bu arada 3. sınıfa geçmiştim. Hukuk felsefesi dersimize yine ünlü bir bilim adamı olan Profesör Doktor Hirsch geliyordu. Bir gün beni odasına çağırdı. Hemen gittim. Sayın Koshaker'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek artık basılmış olan Roma hukuku kitabını Koshaker adına bana armağan etti. Doktor Hirsch bir ara yurt dışına gittiğinde Koshaker ile buluşmuş. Sayın Doktor Koşeker ondan Türkiye'de yayımlanan Roma hukuku kitabından bir nüsha alarak bana armağan etmesini rica etmiş. Bir de kitabın başına yapıştırılmak üzere kendi el yazısıyla yazdığı bir notu da kitapla birlikte vermesini istemiş. Ne kadar duygulandığımı anlatamam. Ben onun öğrencisi olduğumdan beri hemen hemen 2 yıl geçmişti. Yurt dışındaydı ve beni çoktan unutmuş olabilirdi. Hayır, unutmamıştı. Bir süre sonra bir gün Avusturya'dan postalanmış bir zarf geldi. İçinden Sayın Doktor Koşeker'in ölümünü haber veren ve cenaze törenine çağıran bir yazı çıktı. Hem üzülmüş hem de şaşırmıştım. O öldüğü halde kim beni anımsayıp da bu çağrıyı göndermişti acaba? Sonradan öğrendiğime göre Avusturya'da birçok kişi öldüğünde böyle bir çağrı gönderilmesini istediği tanıdıklarının listesini sağlığında hazırlanmış. Böylece ölüm olayını uzakta da olsa değer verdikleri kimselerin öğrenmesini sağlarlarmış. İşte Profesör Doktor Koşeker böylesine vefalı, değer bilir ve insan yürekli bir bilim adamıydı. Aynı zamanda tam bir öğretmendi. Birinci sınıfta siyasal tarih hocamız, Doçent Doktor Coşkun Üçok, yeni yeni kürsülerde görünmeye başlayan genç öğretim üyelerinden biriydi. Hemen söyleyeyim ki Sayın Doçent Doktor Coşkun Üçoğun'da yine genç öğretim üyeleri kuşağından olan ceza hukuku hocamız Doçent Doktor Faruk Erem'in öğrenciye yaklaşımları neredeyse fakültemizin kuruluşundan bu yana öğretim üyeliğini sürdüre gelmiş olan hocalarımızdan çok farklıydı. Öğrenciye daha yakın davranmaktan, açık olmaktan çekinmiyorlardı. Bu tutumlarıyla öğrencilerin yalnızca saygısını değil, sevgisini de kazanmışlardı. Doktor Coşkun Üçoğun'da benim siyasal tarih sınavımı nasıl yaptığımı kısaca aktarayım da siz de onun nasıl bir öğretmen olduğunu göresiniz. Daha önce şunu açıklayayım. Yıl sonu sınavlarından ikisi yazılı olarak yapılırdı. Hangi derslerin sınavının yazılı yapılacağı öğrenciler huzurunda bir öğrenci tarafından çekilen kura ile belirlenirdi. Bu iki yazılı sınavda başarı gösterenler geri kalan 4 dersten aynı gün sözlü sınava girerlerdi. Sözlü sınavlar herkesin dinlemesi açıktı. Birinci sınıfın yıl sonu sınavlarında hangi derslerden yazılı sınava girileceği de kura çekilerek belirlendi. Roma hukuku ve siyasal tarih sınavları yazılı yapılacaktı. Yönetime yazılı sınavları herkesle birlikte girerek yanıtları yazı makinemle yazabileceğimi bildirdiğim halde yönetim kurulu her nedense benim tüm sınavlarımın sözlü olarak yapılmasına karar vermiş. Belki de böylesi daha iyi olacaktı. Çünkü yazılı sınav kağıtlarını profesörün kendisinin değil, asistanlarının ve doçentlerinin değerlendirdiğini duymuştum. Oysa benim sınavımı hocamın kendisi yapacak, yanıtlarımı da o değerlendirecekti. Sözlü sınav bir bakıma yazılı sınavdan daha zordu. Yazılı sınavda düşünmek için birkaç saatiniz vardı. Oysa sözlü sınavda yanıtları düşünme süresi çok sınırlıydı. Siyasal tarih sınavının yapılacağı gün fakülteye gittim. Öteki öğrenciler sınav salonuna girmişlerdi. Ben profesörler odasının yakınında Coşkun Üçoğ'u bekliyordum. Çok geçmedi, yanıma gelip koluma girdi. Gültekin, hem dolaşalım hem de biraz konuşalım dedi ve ekledi. Benim siyasal tarih kitabımı eleştirir misin? Sınav sorun buymuş. Olumlu düşüncelerim yanında olumsuz eleştirilerimi de söylemekten kaçınmadım. Bana teşekkür etti. Eleştirilerime verdiği not 10'du. 3. sınıfa devam ettiğim öğretim yılında onun yönetimindeki siyasal tarih seminerine katıldım. Osmanlı Devleti Dünya Savaşı'na girmeyebilir miydi sorusuna yanıt arayan bir tez hazırladım. 80 daktilo sayfası tutan bu tezimi beğendi ve böylece bir seminer belgesi daha kazandım. Birincisini Roma Hukuku Kolegyumu'na katılarak almıştım. Bu belgeler doktora yapmaya girişirsem işime yarar diye düşünüyordum. Ama o sıralarda ne hukuk fakültesindeki ortam ne de benim özel olanaklarım doktora çalışmalarına başlamama elverişliydi. Belki ileride yeni bir fırsat doğardı. Birkaç yıl sonra Coşkun Üçoğ eşimle birlikte evinde ziyaret ettiğimde eşi Bahri Üçok ile tanıştık. O da kocası gibi cana yakın ve alçak gönüllüydü. Sayın Profesör Doktor Bahriye Üçok, ne yazık ki Kur'an ayetlerinin kendilerinin yorumundan daha başka yorumlanmasına katlanamayan bir örgütün düzenlediği bombalı bir suikastin kurbanı oldu. Bu aydın insana Allah'tan rahmet dilerim. Coşkun Bey okuduğu kaynaklardan edindiği bilgileri gerektiğinde kolayca bulmak için kullandığı fiş sistemini anlattı. O gün öğrendiğim bu fişleme sisteminden çeşitli çalışmalarımda çok yararlandım. İlginç bir anım da şu. Ekonomi dersi 1. ve 2. sınıflarda okunurdu. 3. sınıfta da ekonomik doktrinler tarihi vardı. Her üç dersin de hocası Profesör İhsan Koloğlu'ydu. Üçüncü sınıfın yıl son sınavlarına giriyordum. Sıra ekonomik doktrinler tarihine gelmişti. Sayın Profesör Koloğlu, ikinci sınıf öğrencilerinin sınavıyla meşguldü. O sınav bittiğinde bizim sınıfa sıra gelecekti. Merak ettim, gidip ikinci sınıf ekonomi sınavının bitmek üzere olup olmadığını öğreneyim dedim. Olan biteni işitmek için kafamı sınavın yapıldığı kapıdan uzattım. Sınav devam ediyordu. Profesör beni kapıda görür görmez seslenerek yanına gelmemi istedi. Tabii niçin çağırdığını çok merak ettim. Yanına gittiğimde tüm dinleyici öğrencilerin duyabileceği bir sesle, "Bakın," dedi, "karşımdaki öğrencinin yanıtlayamadığı soruyu Gültekin'e soracağım. Geçen yıl okuduğu konularla ilgili olan bu soruyu nasıl yanıtlayacak, görün." Gereken yanıtı verdim, yine öğrencilere dönüp, "İşte gördünüz," dedi ve teşekkür etti. Benim geçen yılın konularını unutmayacak kadar köklü biçimde öğrendiğimden emin olduğu için ikinci sınıf öğrencilerine bir ders vermek istemiş olmalıydı. 6. Körler Derneği'nin doğuşu ve kısaca gelişimi. Hukuk fakültesinin ikinci sınıfındaydım. Şimdiye kadar körlüğe uyum sağlama konusunda olumlu örnekler vererek görme özürlülere hizmet etmeye çalışmıştım. Yalnızca bireysel çabaların görme özürlülerin temel sorunlarına kalıcı çözümler getirmeye yeterli olmayacağı besbelliydi. O yıllarda ülkemizde gerek toplumsal koşullar gerekse görme özürlülerin eğitim ve bilinçlenmişlik düzeyi, onları ortak sorunlarını çözüm getirmek ve tüm görme özürlülerle ilgili eğitsel, ekonomik, kültürel, toplumsal koşulları iyileştirmek amacıyla etkili olarak çaba gösterecek bir baskı grubu halinde örgütlemeye elverişli değildi. Görme özürlülere yardım amacıyla kurulmuş dernekler vardı. Ama bunlar çalışmalarında görme özürlülerin ortak sorunlarına kalıcı çözümler bulmaya değil, bireysel yardımlar yapmaya ağırlık veriyorlardı. Etkileri de çok dar çevre içinde kalıyordu. Bazılarının gelir sağlama yöntemleri ve görme özürlülerin sorunlarını tanıtmak için sergiledikleri etkinlikler onları alçaltıcı nitelikteydi. Kimi derneklerde görme özürlüleri sömürü aracı olarak kullanan birkaç kişinin eline geçmişti. Öyle bir dernek kurulmalıydı ki görme özürlülerin ortak sorunlarını çağdaş çözümler getirmek, ortak ihtiyaçları karşılayacak hizmetler sunmak, görme özürlüler hakkında toplumda yer etmiş çarpık görüşleri değiştirmek için çalışsın. Öyle bir dernek kurulmalıydı ki, gelir sağlamak uğruna görme özürlüleri küçük düşürmekten, halk deyimiyle kaş yapayım derken göz çıkarmaktan sakınsın. Ben de Ankara'da sadece bir hukuk öğrencisiydim ve çevremde buna göreydi. Kurulmasını düşlediğim derneğin kurucuları arasında görme özürlülerin kalkındırılması alanında içtenlikle çalışmaya istekli ve etkili kişiler de bulunmalıydı. Böyle bir derneği kurma girişiminde işbirliği yapmayı kime önerebilirdim? Hiç kuşkusuz Sayın Mithat Ence. Onunla arada bir buluşuyor, körlerle ilgili çeşitli konularda dertleşiyorduk. Bir gün dernek kurma konusunu ona açtım. İlkin bu işe sıcak bakmadı. Ülkemize kötü not almış dernek çoktu. Onlara benzer birini daha kurmanın ne yararı olacaktı? Ne tip bir dernek kurulabileceğine ilişkin görüşlerimi ayrıntılarıyla anlattım. Sonunda böyle bir girişimin başını çekmeyi kabul etti. Tüzük taslağını hazırlamamı istedi. Birkaç günde taslağı hazırlayıp götürdüm. Uygun gördü. Hemen kurucu üyeler toplamaya ve taslağı onları imzalatmaya giriştik. Kurucular arasında gerçekten derneğin amaçlarına hizmet etmeyi istekli kimseler çoğunlukta olmakla birlikte yalnızca adının kurucular arasında yer almasından yarar umduğumuz kişiler de vardı. Hemen gereken formaliteleri yerine getirmeye giriştik. 1950 Mart ayı içerisinde, şimdi tam olarak tarihini anımsayamadığım bir gün, Ankara Kız Lisesi'nin amfisinde toplandık. Lise müdürü Bayan Adnan Esleniş başkanlığında görüşmeler başladı. Tüzük'te derneğin adı Körleri Kalkındırma Derneği olarak yazılıydı. Sayın Mithat Enç, derneğin eğitim amacını vurgulaması bakımından dernek adının Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği olmasını önerdi. Ben de Braille yazı sisteminin temelinin 6 kabartma noktadan oluştuğunu belirterek bu ada 6 nokta sözcüklerinin eklenmesini önerdim. Öneriler kabul edildi ve böylece derneğimizin adı 6. Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği oldu. Bundan sonra yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Pedagoji Derneği'nin yönetim kurulu, Pedagoji Derneği'nin merkezinin bulunduğu apartman dairesini genel merkezimiz olarak bir süre kullanmamıza izin verdi. Bu dairenin bulunduğu apartman eski adliyeye yakın bir yerdeydi. İlk yönetim kurulu toplantısına Sayın Mithat Enç genel başkanlığa seçildi. Bana da genel sekreterlik görevi verildi. 10 yıl boyunca derneğin genel sekreteri olarak yönetim kurullarında yer aldım. Mithat Enç doktora yapmak üzere 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince Genelkurmay Başkanı Orgeneral Erdal Hün'ün eşi Sayın Vasfiye Erdal Hün genel başkanlığa seçildi. 27 Mayıs devriminden hemen sonra Vasfiye Erdal Hün başkanlıktan çekilmeyi uygun gördü. Bunun üzerine yönetim kurulu beni genel başkanlığa getirdi. 1960 yılı Aralık başında Ankara'dan ayrıldım. O sırada derneğimizin kasasında bir daire almak amacıyla biriktirilmiş bir miktar para bulunuyordu. Benden sonra Sayın Saliha Hanif genel başkan seçildi. Yönetim kurulu birikmiş parayla Bahçeli Evler'de iki apartman dairesi aldı ve böylece dernek kiracılıktan kurtulmuş oldu. Saliha Hanif'ten sonra birkaç yıl Sayın Mithat Enç başkanlık yaptı. Onun zamanında derneğin apartman dairelerinde görme özürlülerin çalıştığı bir el sanatları işletmesi kuruldu. Bu arada liselerden, fakültelerden mezun görme özürlülerin sayısı arttı ve bunlardan birçok yetenekli genç derneğe katıldı. 1987 yılında derneğin yapısında çok önemli bir gelişme oldu. Yeterli sayıda eğitim görmüş erişkin görme özürlü bir kadro bulunmadığı için kuruluşta gerçekleştiremediğimiz bir hedefe ulaşıldı. 1987 yılında tüzükte yapılan değişiklikler sonucunda bu dernek, tüm üyelerin ve dernek organlarının görme özürlülerden oluştuğu bir körler birliği niteliği kazandı. Derneğin adı da 6. Körler Derneği olarak değiştirildi. 2. Kaset 2. Yüzün Sonu.